Ayrım 55.
Kıssadan hisse. Eğer birisi uzaktan görebildiğini iddia ediyorsa, ilk yapacağınız şey bunun günümüz biliminin ışığı altında mümkün olup olmadığını araştırmak olmalı. Elbet boş inançlara kapılmaktan kaçınmak istiyorsanız. İsterseniz biraz da gözsüz görme üzerinde duralım. Aslında bunu uzaktan görmenin bir alt türü veya özel hali saymak mümkün. Ancak burada dokunma duyusu işe karıştığı için parmak uçlarındaki veya derinin başka yerlerindeki sinirlerin retinadaki optik sinirlerin görevini devraldığı, böylece beyindeki görme merkeziyle bir bağlantı kurulduğu sanılabilir. Ancak bu da bilgi noksanlığından kaynaklanan bir düşünce olsa gerek. Zira insan derisinin herhangi bir noktasında optik yani görülebilir ışınlara duyarlı sinirler yok. Sadece soğukluk ve sıcaklığa, basınca ve bir de ağrıya duyarlı sinirler var. Bu nedenle günümüz biliminin ışığı altında gözsüz görme imkansız. Ancak ilginçtir ki kör görme, blind sight, imkansız değil. Gözsüz görmenin niçin imkansız olduğunu daha iyi anlamanızı sağlar düşüncesiyle bu olaydan da kısaca söz etmek istiyorum. Olay şu, görme korteksinin 6. bölgesindeki lezyonlardan ötürü görme yeteneğini kaybetmiş olan körler, karşılarındaki şeylerin neler olduğunu tahmin etmeye zorlanınca rastlantıyla açıklanamayacak kadar isabetli tahminlerde bulunabiliyor. Örneğin çeşitli doğrultudaki hareketleri ve değişik dalga boyundaki ışınları birbirinden ayırt edebiliyorlarmış. Ancak bu hastalar herhangi bir şeyi gördüklerinin bilincinde değillermiş. Bu nedenle tahminlerinin doğru çıkmasına kendileri de şaşıyorlarmış. Bakınız, Semir Zeki, The Visual Image in Mind and Brain, Scientific American, Mind and Brain başlıklı özel sayı, Eylül 1992, sayfa 47-48. Ayrıca bakınız, Roger Penrose, The Emperor's New Mind, 1989, sayfa 386-87. İlk bakışta bu da gözsüz görmeyi andırıyor. Hatta paranormal yeteneklerin varlığına inananlar bu olayı iddialarını destekleyen bir kanıt olarak yorumlamak isteyebilirler. Oysa bu iki olay arasında hiçbir benzerlik yok. Nitekim kör görme olayını inceleyen nörologlar bunu şöyle açıklıyorlar. Burada sözü edilen ayırt etme yeteneği görme merkezindeki lateral genucleit nucleus denilen bölgeyle prestriate korteks arasındaki küçük direkt bir bağlantıdan kaynaklanıyor. Buna göre görsel sinyaller prestriate kortekse kadar ulaşıyor ama 6. bölge tahrip olduğu için normal görme olayı gerçekleşemiyor. Oysa gözsüz görmede gözü tümüyle devre dışı bırakıp onun görevini derideki sinir uçlarına devretme söz konusu. Oysa bu durumda görmek daha önce açıkladığım nedenlerden ötürü imkansız. Kıssadan hisse. Görme olayının nasıl, hangi şartlar altında gerçekleştiği konusunda ön bilgisi olmayanlar ve bu tür bilgiyi edinme zahmetine katlanmayanlar, parmaklarıyla gördüklerini iddia eden şarlatanların tuzağına kolaylıkla düşebilirler. Son örnek olarak açıklanması çok daha zor olan PK üzerinde durmak istiyorum. Soru şu, bir insan salt ruh gücüyle, isterseniz buna irade de diyebilirsiniz, maddi cisimleri nasıl etkileyebilir? Burada maddi temas olmadığına, olsa bile yeterli bir fizik kuvvet uygulanmadığına göre, insanın beyninden elektromanyetik ışınlara benzer ışınların çıktığı, kişinin bu ışınları istediği hedefe yönelttiği akla gelebilir. Hatta beyin dalgaları diye bir şey olduğunu duymuş olanlar, duyarlı kişilerin bu dalgaları yoğunlaştırdıktan sonra belli bir cisme yöneltip onu etkilediklerini düşünebilirler. Elektromanyetik dalgaların kinetik enerjisi olduğunu, bu enerjinin yoğunlaştırılabildiğini, örneğin lazer ışınlarıyla ameliyat yapılabildiğini, sert madeni levhaların kesilebildiğini, hatta bir füzeyi havada patlatmanın mümkün olduğunu duymayan kalmamıştır. İşte bazı insanlar bu tür kulaktan dolma bilgilere dayanarak Uri Geller'in işleyen bir saati hatta hareket halindeki bir asansörü durdurabileceğine kolaylıkla inanabilirler. Bu, üstün körü bilgilerin yanlış benzetmeler aracılığıyla bazen boş inançlara yol açabileceğini gösteren canlı bir örnektir. Nitekim burada da bilgi yetersizliği söz konusu. Zira beyin fizyolojisinden birazcık olsun anlayan bir kimse bilir ki, bir insan beyni hiçbir zaman bir asansörü veya bir saati durduracak güçte bir enerji üretemez. Hatta çok önce bir saç telini kıpırdatacak güçte bir enerji üretmesi bile söz konusu değildir. Kaldı ki bir an için üretebileceğini varsayacak olsak bile, bu enerjiyle bilinçsiz hatta cansız bir cisme emirler vererek ona istediğini yaptırması, örneğin bir saati dur deyip durdurması, çalış deyip çalıştırması mümkün mü? Gerçi biz kendi organlarımızın bazılarına bu tür emirler verebiliyoruz ve onlara sözümüzü geçirebiliyoruz. Ama bunu beyinle organlar arasındaki iletişimi sağlayan motor sinirler aracılığıyla yapıyoruz. Nitekim bu sinirlerin kopması halinde beynin organlara hükmetmesi mümkün değil. Aynı şey, beynin motor korteksinin tahrip olması durumunda da geçerli. Nitekim felçli hastaların bazı organlarını hareket ettiremediklerini biliyoruz. Cansız nesnelere emirlerinizi nasıl ileteceksiniz? Olacak şey değil elbet. Ancak gene hemen hatırlatmakta yarar var. Bütün bu söylediklerim sadece ortodoks bilim çerçevesi içinde geçerli uyarılar. Oysa paranormalcilerin ileride bilinen doğal kuvvetlerin yanında paranormal kuvvetleri de içine alan, böylece ortodoks bilimin sınırlarını alabildiğince genişleten yepyeni bir teori kurulabileceğini, bu teoriyle bugün açıklayamadığımız birçok olayı açıklayabileceğimizi iddia ettiklerini biliyoruz. Böyle bir teorinin bugünün bütün bilimlerini alt üst edeceği şüphe götürmez. O zaman şimdi bildiklerimizi unutup her şeyi yeniden öğrenmemiz, hatta bugünkü düşünme alışkanlıklarımızı kökünden değiştirmemiz gerekecek. Böyle bir durumun bir gün gelip çatabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ben kendi hesabıma düşünemiyorum. Gelecekte neler olabileceği, hele bilimde ne tür gelişmeler yaşanabileceği konusunda tahminde bulunmanın ne kadar güç, hatta imkansız bir şey olduğunu biliyorum. Hele şu son yüzyılda bilimin ne beklenmedik gelişmeler gösterdiği göz önünde tutulursa, gelecekle ilgili isabetli tahminlerde bulunmanın güçlüğü daha iyi anlaşılır. Bu konu üzerinde en çok duranlardan biri de Karl Popper. Bakınız, Conjectures and Refutations. Eğer daha çok tutucu, konservatif bir kafa yapısındaysanız, bilimde bundan sonra köklü değişiklikler, Kuhn'un deyimiyle devrimler olabileceğine pek ihtimal vermezsiniz. Sürekli ilerlemeye inanan bir kişiyseniz, sözü edilen türden bir teorinin kurulabileceğini düşünebilirsiniz. Hele, Feyerabend gibi bir anarşist iseniz her şey olabilir. Paul Feyerabend'in bilim anlayışı için bakınız Against Method. Feyerabend'e kalırsa hiçbir zaman halis bilim, sözde bilim ayrımı da yapılamaz. MG4 sayfa 371. Ben tutucu gruptan olduğumu hemen belirtmek isterim. Gerçi bilimde duraklama diye bir şey hiçbir zaman söz konusu olamaz. Bilgilerimiz şüphesiz her gün hızla artmaktadır ve artmaya devam edecektir. Ancak bilimin teorik temellerinde paranormalcilerin bekledikleri türden değişiklikler olabileceğine ihtimal vermiyorum. Şimdiki durumda atom altı dünyayı açıklayan kuantum teorisi de, makro dünyayı açıklayan genel relativite teorisi de çok sağlam, hatta bana sarsılmaz görünen temeller üzerine oturmuş bulunuyorlar. Bugün de hala çözülememiş teorik problemler yok değil. Nitekim bilinen dört temel kuvvetin bir tek kuvvete indirgenmesini amaçlayan yeni teoriler, Grand Unified Theories, ortaya atılıp tartışılıyor. Ancak bu kuvvetlerin dışında şimdiye kadar gizli kalmış beşinci bir kuvvet olabileceğini düşünen fizikçi hemen hemen yok gibi. Kaldı ki bugüne kadar bu tür bir kuvvetin varlığına inanmamızı gerektiren ne ciddiye alınabilecek gözlemler var ne de teorik bir ihtiyaç. Kanımca bilim bugün teorik sınırlarına varmış durumda. İleride bu sınırların zorlanabileceğini de hiç sanmıyorum. Bu konuda ünlü fizikçi Emilio Segre de aynı görüşte. Bakın, From X-rays to Quarks adlı kitabında ne diyor? I would not expect from multi-body theories the startling revelations we had from particle physics, a new type of force or the non-conservation of parity. Sayfa 295. Kısaca ileride yeni tür bir kuvvetin bulunabileceğine inanmadığını belirtiyor. Şimdi biraz daha ileri giderek, bazı fizikçilerin düşündüklerinin tersine paranormal kuvvetleri de içine alacak bir teorinin hiçbir zaman kurulamayacağını göstermeye çalışacağım. Bunu yapmak için de bizim mantıkta reductio ad absurdum dediğimiz dolaylı belgeleme yöntemine başvuracağım. Ancak önce bazı açıklamalarda bulunmam gerekiyor. İlkin şu noktayı belirtmemde yarar var. Hiçbir bilimsel teori doğrudan doğruya belgelenemez. Ya nasıl belgelenir? İçerdiği olgusal, empirik sonuçlar doğrulanarak. Ancak bir teorinin bütün olgusal sonuçları gözlem ve deneyler yardımıyla doğrulansa bile o teoriyi kanıtlanmış sayamayız. Onu sadece pekiştirmiş oluruz. Pratikte hiçbir olgusal sonucu yanlışlanamamış bir teoriyi doğru diye kabul ederiz. Ancak bu o teorinin ileride de yanlışlanmayacağı anlamına gelmez. Bu anlamda pekiştirilmiş bir teoriye sahte olduğu kanıtlanıncaya kadar geçerli bir çek gözüyle bakabiliriz. Şimdi asıl sorumuza geliyorum. Diyelim ki ileride bir gün paranormal olayları da içine alan yeni bir teori geliştirildi. İyi de bu teoriyi nasıl denetleyeceğiz? Yani doğru olup olmadığını nasıl anlayacağız? Elbet gene empirik sonuçlarını doğrulayarak, öyle değil mi? Ancak bilindiği gibi bunun da birbiriyle çok yakından ilişkili iki yolu vardır. Ya teorinin öngördüğü prediction olayları doğrudan doğruya duyularımızla algılayarak, ya da duyularımızın algılama gücünü bazen binlerce hatta milyonlarca defa artıran amplification dedektörlere başvurarak. Oysa dışımızda olup bitenleri algılayabilmemiz için duyularımızın veya dedektörlerimizin fiziksel etkilere maruz kalması, yani fiziksel kuvvetlerden etkilenmesi şart. Buna göre paranormal kuvvetlerin varlığını da ancak fiziksel kuvvetler aracılığıyla algılayabileceğiz demektir. O zaman ruhsal kuvvetlerin varlığına inanmamız için bir neden kalıyor mu? Sözün kısası, bu da bir çıkış kapısı değil. Döndük dolaştık, gene aynı noktaya geldik. Paranormal kuvvetlerin varlığına ya inanırsınız ya da inanmazsınız. Zira bilimsel olarak bu kuvvetlerin varlığını kanıtlamak hiçbir şekilde mümkün görünmüyor. O zaman tek yapılacak iş kendimize şunu sormak olsa gerek. Bu tür kuvvetlerin varlığına inanmamı haklı gösterecek yeterli kanıtlar var mı? Bildiğiniz gibi elde kanıt olarak bir paranormal gösteriler var, bir de bazı araştırmacıların bugüne kadar yaptıkları testler. Sıradan insanların, hatta bazı bilim adamlarının paranormal gösterileri bu kuvvetlerin varlığına inanmak için yeterli bulduklarını gördük. Ancak bunları yeterli görmeyen başka bilim adamları, sözüm ona, bilimsel testler yaparak bu kanıtları çoğaltmaya çalışmışlar ve bu test sonuçlarının paranormal kuvvetlerin varlığını akla yakın bir şüpheye meydan bırakmayacak şekilde kanıtladığını iddia etmişlerdir. Bütün bunlara rağmen bilim adamlarının ezici çoğunluğuyla Gardner gibi şüpheciler bu testleri de yeterli bulmuyorlar. Dolayısıyla paranormal kuvvetlerin varlığına inanmamamız gerektiğini iddia ediyorlar. Bunun gerekçelerini iki öbekte şöyle özetleyebiliriz. 1. Paranormal gösterilerle ilgili gerekçeler. A. Duyarlı denen kişilerin son derece az olması. B. Bunların yeteneklerini nadiren, o da özel gösterilerde sergilemeleri. C. Bu yeteneklerin azalıp çoğalması, bazen büsbütün kaybolması. D. Duyarlıların gösterilerinde sihirbaz, hatta şüphecilerin bulunmasına izin vermemeleri. E. Paranormal olaylara sadece bazı ülkelerde ve belli dönemlerde rastlanması. F. Duyarlıların gösterilerinde sergiledikleri her başarıyı profesyonel sihirbazların da tekrarlayabilmesi. G. Sihirbazların aynı zamanda bunları nasıl yapıldığını açıklaması. H. Duyarlıların hile yaparken yakalanmaları. İ. Duyarlıların çoğunun bu işe sihirbaz olarak başlamış olmaları. 2. Parapsikolog ve parafizikçilerle ilgili gerekçeler. A. Parapsikologların yaptıkları testlerin yeterince sıkı denetim altında yapılmamış olması. B. Aynı testleri tekrarlayan ortodoks psikologların bu testlerden olumlu sonuç almamış olmaları. C. Bu testlerle paranormal yeteneklerin saptanmasının ilkece imkansız oluşu. D. Paranormal olayları ortodoks bilimin açıklayamayışı. E. Bu olayları ileride açıklayacak bir teorinin kurulamayacağı. F. Bilim adamlarının ezici çoğunluğunun paranormal olayların varlığına inanmaması, dolayısıyla bu alanda araştırma yapmayı gereksiz görmesi. G. Özlemsel düşünüşün büyük ölçüde işe karışması. Kolayca tahmin edilebileceği gibi, bütün bu saydığım gerekçelere rağmen pek çok insan, bu arada bazı bilim adamları, bu tür olayların varlığına inanmaya devam edecektir. İnsanoğlunun mucize ve masallara düşkünlüğünden daha önce de söz etmiştim. Paranormal olaylara inanmak insanı bambaşka bir masal dünyasına götürüyor olmalı. Düşünün bir kere, ruh gücüyle hiç gitmediğiniz yerleri görebiliyor, ileride neler olabileceğini şimdiden bilebiliyor, yalnız kendi organlarınızla değil, dışınızdaki cansız cisimlere bile istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Bu insanın tanrılaşması gibi bir şey. Öyle ya, böyle bir güç sayesinde sizin de her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir varlık haline gelmeniz mümkün. Özlemler olmasaydı masallar olur muydu? Sıradan adamın kendini bu tür hayallere kaptırmasını anlamak kolay, ancak psikoloji ve fizik okumuş bilgili ve akıllı adamların aynı masallara kanıp bilimsel araştırmalar yapmasını anlamak o kadar kolay değil. Bunların da başta gördükleri sihirbazlık numaralarından çok etkilendikleri, hatta bir tür inanç şoku geçirdikleri anlaşılıyor. Bu da dinsel conversion gibi bir yaşantı olmalı. Bunu bir defa yaşayan bazı insanların bir tür inanç bağımlılığı kazandıkları görülüyor. İlk defa uyuşturucu kullanan bazı insanların yakalandığı bağımlılık gibi. İnsan bu durumda gerçekle hayal, mümkünle imkansız arasındaki sınırları göremez oluyor. Oysa sağduyuyla aklın en temel özelliği bu ayrımı yapabilmesidir, öyle değil mi? Ama insanoğlu kendini bir defa hayallere ve özlemlere kaptırmaya görsün. Ne sağduyu tanır, ne akıl. Ben her şeyde her zaman sağduyuyla aklın kılavuzluğuna inanıyorum. Hem günlük hayatta hem bilimde. Teori üretmede hayal gücünün rolünü yatsımak mümkün değil elbet. Ne var ki üretilen teorilerin doğruluğu ancak ve ancak gözlem ve deneylerle kanıtlanabilir. Bu nedenle hiçbir zaman ayağımızı yerden kesmememiz, yani duyu verilerinden kopmamamız gerekir. Oysa paranormal olaylara inandığınız an kendinizi gerçeklik dünyasından koparıyorsunuz demektir. Kim ne derse desin, ortodoks bilim adının da ima ettiği gibi doğru yoldadır. Unutmayalım ki bu bilim bir iki zıp çıktının değil, binlerce aklı başında araştırıcının alın terinin ortak ürünü. Bunlar yalnız arı gibi çalışmakla kalmıyor, durmadan birbirlerini denetliyor, eleştiriyor, böylece kalitesiz mal üretilmesine engel oluyorlar. Şunu da unutmamak gerek, yeni bir teori ilk bakışta ne kadar alışılmadık fikirler içerirse içersin, bilim adamları topluluğu onun ciddiye alınıp alınmaması gerektiği konusunda çok nadiren yanlış karar verir. Nitekim kimsenin aklından bir Kopernik'i, bir Galilei, bir Planck'i, bir Bohr'u veya Einstein'i hafife almak, hele şarlatan gibi görmek geçmemiştir. Tam tersine bu bilginlerin ortaya attıkları yeni görüşler, bilim dünyasında hummalı bir tartışma ve araştırma faaliyetine yol açmışlardır. Wheeler gibi ortodoks bilim adamlarının parapsikologlarla parafizikçileri ciddiye almamalarının nedeni bambaşka. Bir kere bunlar bir bilim adamından beklenen titizlik, şüphecilik ve ağırbaşlılıktan yoksunlar. Gördükleri bazı mucizevi olaylardan çabuk etkileniyor, söylentilere kolayca kapılıyor ve birkaç yalap şap deneyle kimsenin göremediği yeni gerçekler keşfettiklerini sanıyorlar. Anlamadıkları bazı teknik konularda hakem kesmeye kalkmaları da caba. Bilimde şimdiye kadar görülmedik bir devrim yaratacaklarını sanmaları ise bardağa taşıran son damla. Sözün kısası, ortodoks bilim adamları, heterodoks bilim adamlarının Don Quixote gibi boş bir hayal peşinde oldukları kanısındalar. Ben de bu konuyu paylaşıyorum ve bu nedenle Wheeler gibi paranormal olaylar üzerinde araştırmalar yapılmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Bu noktada Gardner'dan da ayrıldığımı belirtmek isterim. Nitekim Gardner, bu tür araştırmalara devlet bütçesinden para ayrılmasını doğru bulmadığı için Wheeler'ı eleştiriyor. Gerçi kendisi de tıpkı Wheeler gibi bu araştırmalardan herhangi olumlu bir sonuç alınamayacağından emin gibi. Ama tarihteki bazı nahoş örnekleri hatırlatarak bu konuda fazla katı, yani dogmatik davranılmaması gerektiğini düşünüyor. Bakınız MG2 sayfa 183. Gardner'ın buradaki tutumu gene de Köstler'inkinden bir hayli farklı. Zira Köstler modern bilimi paranormal olaylara karşı ilgisizliğinden ötürü eleştirirken son derece ağır suçlamalarda bulunuyor. Gözlerini fiziksel dünyaya dikmekten başka şey göremez olmuş bilim adamlarının birkaç yürekli parapsikoloğun bilim duvarında açmış olduğu çatlaklardan içeri dalan yeni bilgi rüzgarlarının farkında olmadıklarını söylüyordu. Bakınız MG2 sayfa 242. Hatta bu defa bir bakıma kraldan fazla kralcı kesilerek Taylor'ı eleştiriyor. Neden? İleride de ESP ile PK'yı açıklayacak bir teori bulunamayacağını iddia ettiği için. Eleştirisinin ana gerekçesi de tarihte açıklayıcı bir teori bulunmadan çok önce birçok olayın varlığının saptanmış olması. Bu nedenle o da Ryan ve öteki parapsikologlar gibi paranormal olayları açıklayan bir teorinin şimdiye kadar bulunamamış olmasının bu olayların var olmadığını göstermediği kanısında. Gardner'ın dayandığı bir gerekçe de şu, paranormal olaylar yoktur türünden mantıktaki adıyla tümel olumsuz bir önermeyi epistemolojik açıdan kanıtlamak mümkün değildir. Aynı şekilde formal bakımdan bu tür önermelerin çeliştiği olan Loch Ness'de bir canavar vardır türünden tekil olumlu bir önermeyi de yanlışlamak mümkün değildir. Bunun anlamı şu, paranormal olayların varlığına inanmamızı yasaklayan herhangi bir epistemolojik yasa veya kural yok. Bir başka deyişle mantıksal bir çelişme içermeyen her şey mümkündür. Mümkün olan her şey inanç, hatta araştırma konusu olabilir. Yalnız mümkün olan, dolayısıyla aklın alabildiği her şeyi araştırmak gene de pratikte mümkün olmasa gerek. Bu nedenle hangi mümkün şeylerin araştırılmaya değer olduğu konusunda bir karar vermemiz gerekecek. Gardner'a göre, örneğin uzaylıların eskiden veya günümüzde dünyamızı ziyaret edip etmedikleri veya ölülerin ruhlarıyla iletişim kurulup kurulamayacağı konusunda artık araştırma yapmaya değmez. Zira elimizde bu tür iddiaların asılsız olduğunu gösteren yeterince kanıt var. Bakınız MG2 sayfa 19. Buna karşılık Gardner, ESP ve PK konularında araştırmalara devam edilmesini onaylıyor. Ben bunu şöyle açıklama eğilimindeyim. Bütün ömrünü şarlatanlık ve sahtekarlıkları bulup teşhir etmeye adamış bir şüpheci olmasına rağmen, Gardner, ruhun ölümsüzlüğü inancına bir açık kapı bırakmak ihtiyacını duyuyor.